Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yine sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu hafta da sizlerle beraber maziye şahitlik etmiş olanların hatıralarıyla bir beraber gezinti yapacağız. Ve ancak programa geçmeden evvel radyo çalışanları ve programa emeği geçenler adına öncelikle hepinizi selamlamak, sevgilerimizi ve saygılarımızı göndermek istiyor ve programımızı açıyorum. Sevgili dinleyiciler, bu hafta sizlere tanıtmak istediğimiz hatıra 13. asr-ı Hicri'de Osmanlı Ricali adıyla neşredilmiş bir kitap. Kitabın müellifleri Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey müştereken yazılmış. 1919 ve 1920 yıllarında Peyam-ı Sabah gazetesinde tefrika edilmiş gayrimuntazam olarak. Bilahare kitap olarak Latin harflerine çevrilerek neşredilmiş. Şimdi bu Ali Rıza Bey ve Mehmet Galip Bey hakkında kısa malumat vermek istiyorum. Ali Rıza Bey, Balıkhane Nazırlığı yapmış, yani İstanbul Hal Müdürlüğü bir nevi ve annesi Sultan II. Mahmud'un kızları Atiye ve Hatice Sultanların dairesinin baş kalfası. Yani Ali Rıza Bey'in annesi bu Atiye ve Hatice Sultanların sarayında yetişmiş bir cariye. Bundan dolayı saraya yakınlığı var. Balıkhane Nazırı olduğu için de etraf hakkında bilgisi var. Ayrıca bunun bir zamanlar İstanbul adıyla neşredilen meşhur bir kitabı daha vardır Ali Rıza Bey'in. Hususiyeti o zamanki İstanbul hayatının sosyal yönden çok güzel vermesidir. Mehmet Galip Bey de yine Mektebi Sultani müdürlüğünde bulunmuş, elçilik katipliklerinde bulunmuş bir kimse. Şimdi babası Said Efendi, Kabzımanzade Said Efendi, Reşit Paşa'nın, Ali Paşa'nın ve Fuat Paşa'ların maiyetinde, devlet hizmetinde bulunmuş yıllarca. Sadalet mektupçuluğu yapmış, yani tahrirat katipliği yapmış, hariciye tahrirat müdürlüğü yapmış, efendim müsteşarlık yapmış, dahiliye nazırlığı müsteşarlığı yapmış, daha sonra nazırlık yapmış, şurayı devlet azası olmuş. Bir kere babasından Mehmet Galip Bey çok şey işitmiş. İkincisi, halasının kocası, meşhur Netaicül Vukuat adlı, son zamanlarda yazılmış en değerli toplu Osmanlı tarihlerinden birisinin müellifi Mansurizade Mustafa Nuri Paşa eniştesi. Efendim başka arkadaşları, ahbapları var. Vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey, Bebekli Sahip Bey, Ayan Meclisi azalarından Azaryan Efendi tanıdıkları arasında. Efendim bunlar Galip Bey'in bilgi topladığı kaynaklar. Ondan dolayı bu hatıraları son derece ilgi çekici. O zamanki meşhur zatları anlatıyor. Yani geçen asırda 13. Hicri asırdaki Osmanlı ricalini anlatıyor. Ve gerçekten onların bilinmeyen veçelerini bizlere takdim ediyor. Biz de bu hatıralardan ilgi çekici gördüğümüz, cezbedici gördüğümüz olanlarını birer ikişer seçerek sizlere anlatmak istiyoruz. Böylece hem bu hatıraları tanıtmak hem de o zamanki devlet ricalinin sosyal veçesi hakkında bilgi sahibi olma imkanı bulacağız demektir. Sevgili dinleyiciler, Ali Rıza Bey ile Mehmet Galip Bey, 13. asr-ı Hicri'de Osmanlı Ricali adlı hatıralarına Mustafa Reşit Paşa ile başlıyorlar. Gerçekten 19. asrın ve 13. Hicri asrın başlarında en mühim sima Mustafa Reşit Paşa'dır. Mustafa Reşit Paşa hemen herkeste az çok hakkında bilgi bulunan bir kimsedir. Tanzimat Fermanı adı verilen Gülhane Hattu Mayun'u okuyarak Osmanlı Devleti'nde yeni bir devrenin açılmasını temin eden bir devlet adamıdır. Reşit Paşa hariciye kaleminden yetişmiş ve daha sonra Sultan II. Mahmud'un son günlerinde Fransa'da bulunmuş, İngiltere'de bulunmuş Sultan II. Mahmud'un son günlerinde bulunan bir badire üzerine Hariciye Nezaretine nazırı olmuştu. O da şuydu. Fransızların teşvikiyle Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa Osmanlı hükümetine isyan etmişti. Malum Fransızlar öteden beri Mısır üzerinde emeller güdüyorlardı ve burayı İngilizlere kaptırmak istemiyorlardı. Mısır üzerinde İngilizlerin de gözü vardı ve Mısır üzerinde İngilizlerle Fransızlar devamlı kapışma halindeydi, rekabet halindeydi. Fransızlar çok muhtelif yollarla Mısır'a nüfuz etmişler, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı tahrik ederek Osmanlı hükümetini ayaklandırmışlardı. Osmanlı hükümeti Rusya ile savaştan yeni çıkmış, Yeniçeri Ocağı kaldırılmış, daha düzenli ordu tam kurulmamış böyle bir devrede bir vali ama Osmanlı Devleti'nin zengin ve güçlü bir valisi ayaklanınca çok zor durumda kalmıştı. Mısır ordusu Nizip önünde Osmanlı ordusunu yenmiş ve Kütahya'ya kadar gelmişti. İşte bu devirde Sultan Mahmud Ruslarla anlaşarak Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın üzerine yürümüş ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa'yı sindirmişti. Osmanlı Devleti'nin Rusya'ya yakınlaştığını gören İngiltere'de duruma müdahale etmişti. Ve öteden beri Osmanlı bürokrasi içinde irtibat kurmuş olduğu birisini Mustafa Reşit Paşa'yı destekleyerek Hariciye Nazırlığı'na getirmişti. Sultan II. Mahmud, Mustafa Reşit Paşa'nın İngilizlerle arası iyi olduğunu bildiği için bu hadisenin halledilmesi için kendisini İngiltere'ye göndermişti. Londra elçisi olarak. Hem Hariciye Nazırı hem Londra elçisi. Bu arada Sultan Mahmud daha Mısır hadisesi halledilmeden, yani Mısır meselesi çözülmeden vefat etmiştir. Zaten veremliydi, verem hastasıydı. Bu hadisenin üzüntüsünden vefat etmiştir. Ancak vefat etmeden önce Mustafa Reşit Paşa'nın İngilizlerle ikili oynadığı kanaatine varmış ve Mustafa Reşit Paşa'nın döner dönmez idam edilmesi üzerine ferman buyurmuş ve vefat etmişti. Yerine Sultan Abdülmecit geçti. Bu arada Reşit Paşa İstanbul'a geldi. Doğruca sadrazam, zamanın sadrazamı Hüsrev Paşa'nın huzuruna çıktı. Hüsrev Paşa, Reşit Paşa'nın temsil ettiği kliğin tam aksi klikte muhafazakar bir devlet adamıydı. Reşit Paşa İstanbul'a gelince Hüsrev Paşa, "Canım paşa oğlumuz, nerede kaldınız, bizi çok beklettiniz" dedikten sonra padişahın kendisini görmek istediğini ve yeni padişah biat ve bağlılığını arz etmek üzere derhal mabeyine, yani saray katipliğine, padişahın çalışma odasına mabeyin denir. Haremle dışarısı arasında, mabeyin ikisi arasında olduğu için mabeyin, beyin ara demektir. Oraya gitmesini söylüyor ve derhal yazıp zarfını mühürlediği bir tezkireyi de "Huzura girişinizde bu arizamı da Şevketli Efendimiz'e, padişaha takdim edersiniz" diyor. Reşit Paşa, sadrazamın tembihi üzerine saraya gidiyor, huzura çıkıyor. Padişahla uzun uzadıya görüşüyor. Avrupa'daki edindiği intibaları anlatıyor. Daha sonra arizayı okuyor. Arizada sadrazam Reşit Paşa için bir şeyler yazmış. Padişah diyor ki, "Bakın sadrazam sizin için ne yazmış" diyor ve bu arizayı açıp Reşit Paşa'ya okutuyor. Arizada, tezkerede, "İş bu arizamı efendimize takdim edecek olan Reşit Paşa, cennet mekan babanızın idamı için ferman buyurduğu zattır. Dine ve devlete son derece zararlı olduğundan babanızın emrini hemen yerine getirmeniz münasiptir" yazıyordu. Bunu okuyunca Reşit Paşa'da hoşafın yağı kesildi. Fakat Sultan Abdülmecit son derece yumuşak ve o zamanlarda genç, zaten 16-17 yaşında, Reşit Paşa'nın Avrupa ahvalini çok iyi bildiğini, İngilizleri kendi tarafına çektiğini düşünerek güzellikle dönmesine müsaade ediyor. Hüsrev Paşa'ya da bir şey demiyor. Yani bu tezkereyi tatbik etmiyor, Hüsrev Paşa'ya da bir şey demiyor. Ve böylece Reşit Paşa kelleyi kurtarıyor. Ama Reşit Paşa o kadar uyanık bir insandı ki, ne olur ne olmaz, bu sefer dinlemedi padişah, yarın bir gün dinler endişesiyle ne yapıp yapıp efendim padişaha tanzimat fermanının ilanını temin ettirdi. Evet, tanzimat fermanı, namı diğer Gülhane Hattı Hümayun'u Reşit Paşa'nın eseridir. Bu Hattı Hümayun pek çok kimsenin az çok duyduğu bir eserdir. Tanzimat fermanında pek çok husus yer almaktadır. Ancak bir husus vardır ki Tanzimat fermanının esasını teşkil eden husus budur. O zamana kadar sevgili dinleyiciler, Osmanlı padişahları İslam hukukunun kendilerine verdiği bir yetkiyi kullanırlardı. Neydi bu yetki? Siyaseten katil yetkisi. Yani din ve devlete zarar veren bir kimse, bir devlet adamının öldürülmesi yetkisini hükümdara, devlet başkanına hukuk veriyor. Ve Osmanlı tarihi boyunca idam edilen devlet adamları hep padişahın bu yetkisi mucibince idam edilmiştir. Evet, devlet adamlarının işlemiş olduğu en ufak bir suç o kadar büyük menfi neticeler doğurmaktadır ki ölümden başka ceza bu işi temizlememektedir. Hem başkadan ibret olsun hem suç cezasız kalmasın diye. İşte Reşit Paşa ne olur ne olmaz benim de kellem gider endişesiyle genç padişahı şimdiki ami tabirle kafa kola alıp bu fermanı ilan ettirmeye muvaffak olmuş, arasına da bu hükmü sıkıştırmıştır. Bu hüküm padişahın bu yetkisinden vazgeçtiğine dair bir hükümdür. Evet, böylece Osmanlı padişahı siyaseten katil yetkisi, kendisine hukukun tanıdığı bu yetkiden vazgeçmiş oluyordu. Ve bundan sonra hiç kimseyi siyaseten katletmeyeceğine padişah söz vermiş oluyordu. Tanzimat fermanının çok hükmü var ama esas hükmü budur. Tanzimat fermanının sadır olmasının sebebi budur. Herkes Reşit Paşa bu tanzimat fermanını kendi başının korkusundan ilan eyledi diye bunu fark etmişlerdir. Mesela Ebu Ziya Tevfik Bey bunu söylüyor. Ve böylece gerçekten Reşit Paşa bundan sonraki icraatlarında son derece emniyet altında hareket etme imkanı bulmuştur. Evet, Reşit Paşa'nın zamanla sadrazam olmuş. Sadrazamlığı da şöyledir. İngiliz elçisi Lord Stratford Canning, Mısır valisinin ayaklanmasında Osmanlı Devleti'ne yardım ettiği için Osmanlı Devleti ister istemez İngiltere'ye karşı bir minnet borcu hissetmektedir. Bu arada Reşit Paşa, Lord Stratford Canning'in yani İngiliz elçisinin telkinleriyle İngiltere ile Osmanlı hükümeti arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Balta Limanı Ticaret Anlaşması denir buna. Bu Balta Limanı Ticaret Anlaşması'nın hükümlerinde bir hüküm vardır ki bu hüküm çok ehemmiyetlidir. Bu da İngiliz mallarının sıfır gümrükle Osmanlı ülkesine geleceği, Osmanlı mallarının %2'den %7'ye kadar yüksek gümrüklerle İngiliz'e topraklarına gireceğine dairdi. Bu ise Osmanlı Devleti'nde sanayinin çökmesi demekti. Gerçekten zaten sanayi devrimini yakalayamamış olan çeşitli ihtilaller sebebiyle, harpler sebebiyle yakalayamamış olan Osmanlı Devleti'nde kalan ufak tefek sanayi de Reşit Paşa'nın bu Balta Limanı Anlaşması sayesinde çökmüştür. Ve Osmanlı tarihinin bir dönüm noktasıdır bu Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Bundan sonra Osmanlı hükümeti yuları İngilizlerin boynuna takmak zorunda kalmıştır. Ve İngiliz elçisi Osmanlı hükümetine devamlı İngiliz menfaatleri istikametinde diktelerde bulunmuştur. İşte bunlardan bir tanesi de Sultan Mecid'e çıkarak Sultan Mustafa Reşit Paşa'yı sadrazam yaparsa İngiltere ile ve dünya ile olan bütün problemlerin hallolacağını telkin etmiştir. Ve Sultan Mecid İngiliz elçisinin sözüne uyarak Mustafa Reşit Paşa'yı sadrazam yapmıştır. Bundan sonra Osmanlı bürokrasisinde bir değişme görülür. Reşit Paşa'nın temsil ettiği Osmanlı bürokrasisi tekrar Sultan Mahmud'un kurduğu düzen değişmiş, saray o zaman hakim olmuştu. Şimdi bürokrasi tekrar Osmanlı hükümetine, yönetimine, idaresine, siyasetine hakim oluyordu. Ve bunu Mustafa Reşit Paşa başarmıştı. Ve bundan sonra gerek halk arasında, gerekse bürokratlar arasında klikleşme meydana geldi. Reşit Paşa'nın tarafını tutanlar, Reşit Paşa'nın karşı tarafında olanlar. Ve bu klikleşme günümüze kadar devam ede geldi. Evet. Sevgili dinleyiciler, Reşit Paşa sadrazam olmuş, Osmanlı hükümetine ve siyasetine hakim olmuş ama düşmanları da giderek artmıştır. Bir kere düşmanlarının başında İkbali'ne mani olduğu kimseler gelmektedir. Mesela Sadık Rifat Paşa, Reşit Paşa'nın en baş aleyhdarlarından birisiydi. Viyana sefirliği yapmış, hariciye nazırlığı yapmış, çok kaliteli bir devlet adamıydı. Reşit Paşa için derdi ki, devlet yeni hastalıktan kalkmış adam gibi, ona hafif ilaçlar vererek tedavi etmek lazımken, Reşit Paşa sert ilaçla tedaviye kalkışıyor, korkarım ki hasta ölür demiştir. Yine Mümtaz Efendi isminde bir zat, Mustafa Reşit Paşa onu hemen muhalife olduğu için başka tarafa sürdürmüş. Mümtaz Efendi'nin de Reşit Paşa'ya olan muhalefeti giderek artmıştır. Bu Mümtaz Efendi Eğinlidir ve çok güzel yazı yazmasıyla tanınır. Sultan Mecid'in Şehzadeliğinde yazı hocasıydı. Mustafa Reşit Paşa, efendim eski devir taraftarı olan, yani Sultan Mahmud devri ricali, yani sarayın Osmanlı siyasetine hakim olması gerektiğine inanan damat Halil Paşa, Mehmet Ali Paşa, Hüsrev Paşa gibilerin tam karşı tarafındaydı. Rauf Paşa, efendim bunlar hep Sultan Reşit Paşa'nın karşı tarafıydı. Hatta zamanın Avusturya Başvekili Şansölyesi Prens Metternich bile İstanbul Elçisi vasıtasıyla Tanzimat-ı Hayriye'nin bir Frenk usulü olduğunu ve efendim taklitçilik olduğunu, Osmanlı Devleti'ne layık olanın kendine benzeyerek ilerlemesi gerektiğini, Avrupa'ya benzererek ilerlemenin komik olacağını söylemiştir Prens Metternich. O da Reşit Paşa aleyhdarlarının çok işine yaramıştır. Hatta zamanın şairlerinden Kazım Paşa bile zamanenin şu tabii bir reşidini gör kim, revaç vermek için kendi kâru sanatına, vücudu nazık-ı devleti rehin-i sıhhat iken, düşürdü rey-i sakimi frengi illetine diyerek ıslahata ve Reşit Paşa politikasına muhalefetini bildirmiştir. Yani şu zamanın doktoru olan Reşit'i gör ki, kendi kârını, sanatını geliştirmek için devletin nazik vücudunu, sağlık, sıhhatini kavuşmak üzereyken kötü düşünceleriyle frengi illetine düşürdü. Burada frengi illetini iki manada kullanıyor. Birincisi onulmaz hastalık, ikincisi frenk meşrepliği manasına. İşte böyle Reşit Paşa'nın muhalifleri giderek artmıştır. Arkasından bir de Fransız taraftarları. Malum İngiltere ile Fransa birbirine zıt o zamanlar, çoğu zaman. İngiltere politikasının karşısında da Fransızlar Ali Paşa ile Fuat Paşa'yı sürmüşlerdir. Ali Paşa Reşit Paşa'nın yetiştirmesi olduğu halde zamanla sırf ikbal hırsıyla Reşit Paşa'ya karşı çıkmıştır. İbre kimi zaman Reşit Paşa, kimi zaman Ali Paşa tarafında olmuştur. Ama şurası bir gerçektir ki Tanzimat devri denilen 1839'da başlayan devrenin ilk yarısına Reşit Paşa mührünü vurmuştur. Evet, Reşit Paşa nasıl bir insandı? Hususi hayatına dair olan malumatımıza göre kendisi işlet etmez, akşamları Baba Ali'den geç vakit gelip doğruca harem dairesine girer, elbisesini değiştirip selamlığa çıkar, sofra başına gidermiş. Sofrası alafranga tabir olunan tarzdaydı. Kendisini ziyarete gelmiş olan misafirlerle sofrada konuşurdu. Misafirler de paşanın kapıdan gelmesine ve haremden çıkmasına kadar oğulları olan beylerle veya Kethüda ve Mühürdar gibi ileri gelenlerin daire ve odalarında oturup onlarla beklerlermiş. Yaz ve kış Reşit Paşa'nın her yemeğinde hoşaf bulunur imiş. Reşit Paşa peyniri hiç sevmezdi. O kadar ki Mısır'ın devlet adamları ve ileri gelenleri arasında peynir sevmemek ve böreği de peynirli yememek moda oldu. Mahşer Midillisi lakabıyla tanınan hariciye teşrifatçısı, yani protokol müdürü Kamil Bey, peyniri çok severmiş ve Frenk taklitçisi olduğu için, kendisi de peyniri diğerlerine tercih ettiği için bir akşam sofrada muziplerden birisi Reşit Paşa'ya demiş ki, efendim Kamil Bey bendeniz o kadar peyniri sever ki peynir yemedikçe sofradan kalkmaz. Bunun üzerine Reşit Paşa'nın rengi atmış, Kamil Bey efendi bu dedikleri doğru mudur diye sorunca Kamil Bey, evet severim dese paşaya karşı nezakete aykırı, onun protokol müdürü. Hayır de, sevmem dese, gerçi din tutmam ama yalan da söylemem diye efendim münafıklık olacak, ikiyüzlülük olacak. Bunun üzerine mahşer midillisi namıyla tanınan Kamil Bey şu en uygun cevabı vermiş. Efendim, bu gibi şeyler bendenize sorulmaz. Ben kalender birisiyim. Ben her haltı yerim dediği ağızdan ağza dolaşırdı. Reşit Paşa yemekten sonra yine ziyaretçileriyle sohbet ederek geç vakte kadar otururdu. Ondan sonra yazı odasına çekilip evraka bakardı. Uykusuzluk hastalığına müptela olduğu için sabaha yakın hareme gider yatardı. Sabahları da tabii pek geç uyanıp giyindikten sonra selamlığa çıktığında sabah ziyaretçileriyle görüşür, yemekten sonra Babali'ye giderdi. İşte Babali'ye geç gidip de geç çıkmak usulü Sultan Abdülhamit devrinin ortalarına kadar devam etti. Buna Reşit Paşa'dan kalma bir usuldür derlerdi. Hatta Sayit Paşa'nın sadaretinde Babali'nin koridorlarında fenerler içinde lambalar yakılmıştı. Sonraları Sultan II. Abdülhamit, akşam ezanından sonra Babali'de kimse kalmayacak, akşam ezanı okunduğu zaman efendim herkes evine gidecek, sadrazam efendim da evine gidecek diye emir verdi. Vekiller toplantısı olsa bile herkes efendim akşam olmadan önce toplantıyı bitirirdi. Hatta Mabey Müşiri Gazi Osman Paşa'yı da vekiller toplantısında bulunuyor ya, o da tam akşam ezanında sarayda olmasını emretmiş padişah. Vekiller heyeti toplantısı olduğu zaman devamlı zavallı saate bakarmış. Aman akşam ezanı olmadan, saat 12 olmadan saraya döneyim diye. Böyle bir adet, yani geç başlayıp geç dönmek. Şimdi bu da Frenk meşrepliliğinin bir sembolüdür. Ve Reşit Paşa'nın hususiyetlerinden bir tanesiydi. Bir de burada yok ama Cevdet Paşa anlatıyor. Reşit Paşa sarı rengi çok severdi diyor. Bir gün evine gittiğimde diyor, bir baktım sarı bir entari giymiş. Sarı terlikler, sarı hırka, sarı takke, elinde sarı bir tesbih. Koltuklar sarı, halılar sarı, perdeler sarı. Köşkün adı da zaten Sarı Köşk. Bu kadar sarı renge müptelaymış. Ve sarı rengi başkalarının bu derece yaygın kullanmasında hiç hoşlanmazmış rivayeti var. Sevgili dinleyiciler, Reşit Paşa'nın ilk hanımından olma bir Mehmet Cemil Paşa isminde oğlu vardı. İkinci hanımından olma da Ahmet Celal Paşa, Ahmet Ali Galip Paşa, Salih Bey ve Mazhar Paşa isminde 4 oğlu vardı. Bunların içinde Ali Galip Paşa'yı çok severdi. Ali Galip Paşa hiç babasına benzemeyen, çok müstesna ahlakı olan bir kimseydi. Son derece yakışıklılığıyla meşhurdu. Ali Galip Paşa, Sultan Mecid'in kızlarından Fatma Sultan'la evlenip damat olmuştu. Ve babasının sadrazamlığı sırasında efendim o da Efkaf-ı Humayun nezaretinde bulunmuş, ticaret nazırlığı yapmıştı. Yani o da babası gibi devlet adamıydı, Osmanlı ricalindendi. 1858 yılında, yani babasının vefatından bir sene sonra bir cuma gecesi Alaturka saat 4:30'da Sarıyer'den 3 çifte ile Balta Limanı'ndaki saraya dönüyordu. Bugün Balta Limanı Kemik Hastanesi'nin olduğu yer Ali Galip Paşa'nın sarayıydı. Kılavuz kayığı almadan gelen bir İngiliz vapuru Ali Galip Bey'in sandalını çiğnedi. Ketüdası Hakkı Bey ile bir hizmetkarı ve kayıkçısı kurtulduğu halde kendisi ve iki kayıkçısıyla bir uşak boğularak öldüler. Evet, böyle feci bir şekilde Ali Galip Bey hayatını kaybetti. Kardeşlerin en uzak görüşlüsü, en zekisiydi. Hatta Reşit Paşa benim yerimi Ali Galip tutar demiş. Ancak onun pek genç yaştayken, efendim istikbali parlakken ölmesi de herkese giran gelmiş. Ancak şair, meçhul bir şair demiş ki, ateşi zulm ile yandıkça kulubu fukara, böyle vapuru kaza çarkına uğrar mükela. Yani zulüm ateşiyle fakirlerin kalpleri yandıkça, işte Allah kader böyle vapur kazasıyla efendim veya kaza kaderin bir vapuruyla efendim vekiller ızdırap çekerler. Yani fakirlerin hakkını kader bu şekilde mükeladan, ricalden, devlet ricalinden alır demiştir. Dedik ya, Reşit Paşa'nın muhalifi çoktu. Muhalifi çok olduğu için zaman zaman sadaretten uzaklaştırıldı. Arada sırada görevden alınıyor. Sonra tekrar İngilizlerin de desteğiyle güçlenerek efendim tekrar sadarete geliyordu. Birkaç kere sadrazam olmuştur hali hayatında. Birinci sadrazamlığından düştükten sonra efendim çok canı sıkılmış. Hatta meşhur doktor Serviçen Efendi Reşit Paşa'nın mazuriyet günlerinden birinde sahilhanesine gitmiş ve paşa ile görüştüğü sırada bakmış ki paşa çok huzursuz. Yani görevden alındığı için. Çünkü Reşit Paşa makam mevkiyi çok sever. Hubbucah sahibi birisiydi. Yani memleketin ileri gitmesini, yükselmesini ama kendisinin başta olmasını isterdi. Böyle bir ikbal hevesi olan bir zat idi. Ve çok büyük kabiliyetlerini, meziyetlerini de maalesef bu yolda bezletmiş idi. Samimi ve ihlas sahibi birisi olsaydı belki memlekete çok daha büyük faydası olurdu. İşte bu Serviçen Efendi bakmış ki paşanın hali pek fena. Bir müddet demiş havası güzel bir yerde bulunmak üzere taşra valiliklerinden birini alsanız fena olmaz gibi hatırıma geliyor deyince Reşit Paşa'nın rengi değişmiş, kaşları çatılmış. Sen demiş bu sözü kendi kendiliğinden mi söylüyorsun? Yoksa sana öyle öğrettikleri için mi böyle konuşuyorsun? Beni İstanbul'dan aşıracak adam daha anasından doğmamıştır diye sert bir cevap verince Serviçen Efendi ne diyeceğini bilememiş, ayakları su yermiş. Aman efendim, vallahülazim ben kendiliğinden söyledim, ben kimin aleti olurum diye çeşitli özürler dilemiş. İşte eskiden Osmanlılar zamanında bir rütbe eşitliği yoktu. Şimdi mesela bir müsteşar görevden alındığı zaman daha aşağı bir vazifeye verilemiyor. Osmanlılar'da öyle değildi. Adam sadrazamlık bile yapmış olsa azledildi mi gider evinde otururdu. İlle bana bir görev verin diyemezdi. Veya kendisine bir valilik verilirdi. O da tıpış tıpış giderdi. Bunun emsali tarihte pek çoktur. Hatta saraya damat olanlardan bile sadrazamlıktan alınıp da valilikle pek çok yere gönderilenler vardır. Yani arada yükselir arada inerler. Bunu kabullenirlerdi. Ancak Reşit Paşa tabii mütekebbir birisi olduğu için böyle bir şeyi kabul etmek şöyle dursun. Çok da büyük bir tepki göstererek kendisine yapılan bir komplonun neticesi ancak böyle bir sözün olabileceğini düşünmüş ve zavallı Doktor Serviçen Efendi'yi esaslı bir paylamıştı. sevgili dinleyiciler, 13. asırda Osmanlı Ricali, Ali Rıza ve Mehmet Galip Beylerin müştereken hazırlamış oldukları bir nevi hatırat kitabında, geçen asırda yaşamış olan Osmanlı Ricali bir başka perspektiften, içtimai hayatları bakımından anlatılmaktadır. Ve sırada Hüsrev Paşa var. Hüsrev Paşa belki çoğumuzun ismini duyduğu bir kimsedir. Tarihte birkaç Hüsrev Paşa var. Bunlardan bir tanesi Bağdat fethinde bulunmuş valilerden. Ama bu Hüsrev Paşa Tanzimat Ricali'ndendir. Sultan II. Mahmut devri, daha doğrusu Ricali'nden. Ve enteresan bir şahsiyet. Yani pek çok hakkında hatıralar anlatılır, fıkralar anlatılır. Hüsrev Paşa'nın pek çok hususiyetinden bir tanesi şu ki, köle yetiştirmek ve onları hocalar ve muallimler vasıtasıyla talim ve terbiye etmek alışkanlığıydı. Bu suretle onun dairesinde yetişmiş olanlardan 32 tanesi devlet işlerinde ve mühim mevkilerde bulundular. Paşalar, sadrazamlar, valiler hep bu kölelerden yetişti. Tanzimat devrinin ilk devrinde bulunan devlet adamlarının pek çoğu Hüsrev Paşa'nın kölesi iken Hüsrev Paşa'nın satın aldığı ve yetiştirdiği zeki, kabiliyetli çocuklardandı. Bir de Hüsrev Paşa ile alakalı olarak Tanzimat fermanından önce, Vakayı Hayriye'den sonra Sultan II. Mahmut zamanında Kaptanı Derya iken, yani Bahriye Deniz Kuvvetleri Komutanı iken, Tunus'tan ilk defa olarak İstanbul'a gelirken askerlerine fes giydirmiş ve Sultan Mahmut bu kıyafeti beğenerek diğer askerlerin ve sonra diğer memurların da giymesini istemiş. Böylece fesin ülkemizde ilk yaygınlaşmasına Hüsrev Paşa sebep olmuştur. Daha önce de Türkiye'de fes vardı. Yani pek çok kimsenin zannettiği gibi fes Tunus'tan, Fas'tan veya Macarlardan gelmiş değildir. Anadolu'nun yerli başlıklarındandır. Ta Filikyalılardan beri Anadolu'nun yerli başlığıdır kırmızı külah. Evliya Çelebi'de bile fes anlatılıyor. Hadi adı da fes üstelik. Fakat bu kadar yaygın değil. Sultan II. Mahmud'un kıyafet inkılabı ile beraber fesis milli bir serpuş ilan etmesi, işte bu Hüsrev Paşa'nın bu hadisesiyle alakalıdır. Hüsrev Paşa ile alakalı pek çok tuhaf şeyler naklolunur ki ekserisi onun çok kurnaz, zeki birisi olduğunu gösterir. Hüsrev Paşa'nın hizmetten uzak bulunduğu bir zamanda ve Tanzimat Fermanı'nın da ilanından sonraki seneler zarfında, uzun müddetten beri hizmetinde bulunan aşçısının ismini askere gitmek üzere kura isabet ediyor. Aşçı, Bab-ı Seraskeriye, yani sonraki harbiye nezaretine çağırıyor. Fakat paşa yaşlı, periz yemeği yiyor, aşçısının da yemeğine alışmış. Kedüda Efendi aşçıyı göndermiyor. Sadaret makamından Hüsrev Paşa'ya bir tezkere yazılıyor. Aşçı talep ediliyor. Hüsrev Paşa bu tezkereye bir cevap veriyor. Diyor ki, ben ihtiyarım. Aşçımın pişirdiği 2-3 türlü yemeğe alışığım. O giderse rahatsız olurum. Madem ki bedeli şahsi vermeye kanun izin vardır kanunen. O zamanlar sevgili dinleyiciler, askerlik şöyleydi. Gönüllü askerlik. Gönüllü askerlik dışında kalanlar ise kura ile çekilip askere yollanırdı. Eğer bunlardan yerine bir başkasını gönderen olursa veya para ödeyen olursa askerlik hizmetinden muaf tutulurdu. Yani bedeli nakdi ve bedeli şahsi vardı. Şimdi mesela arada bir bedel nakdi çıkıyor ama bedeli şahsi yok. İşte madem gidiyor kanun bedeli şahsi vermeye izin veriyor, o zaman Kaptanı Derya makamındaki damat Halil Paşa benim kölemdir. Hassa Müşiri Vasıf Paşa kölemdir. Tophane feriklerinden Selim Paşa kölemdir. Henüz azatlı belgesi almamışlardır. Bunlardan birini benim aşçıma bedel olarak alınız diyor. Bunun üzerine Keyfiyet Sultan Abdülmecid'e arz ediliyor. O da irade-i seniye ısrar ederek Hüsrev Paşa'nın aşçısının askere alınmasından vazgeçiliyor. Efendim, Sultan Mecid zamanında Kurena'dan bir Ragıp Ağa vardı ve hükümdarın nezdinde makbul idi. Bu adam bir ara paşa olmak istemiş. Hüsrev Paşa'nın sadrazamlığı sırasında Hüsrev Paşa'ya gitmiş. Hüsrev Paşa kendisini paşa yapmadığı için Hüsrev Paşa'ya muber olmuş. Neyse sarayda ağa bu, Enderun ağalarında. Zamanla saraydan taşla çıkarılmış, vali olmuş, ondan sonra paşa olmuş ve eski bir adete göre teşekkür maksadıyla sadrazamları ve sadaret gibi yüksek makamlarda bulunan müzerayı ziyaret etmek adet olduğu için o vakit mütekayit olarak sahilhanesinde istirahat eden, ikamet eden Hüsrev Paşa'ya da gitmiş. Hüsrev Paşa buyurunuz Ragıp Ağa diye istikbal edince, karşılayınca Ragıp Paşa kendisinin vezaret rütbesi ihraz ettiğini herhalde Hüsrev Paşa duymamış olduğunu hükmetmiş, lakırdı arasında işi anlatmak istemiş. Hüsrev Paşa, evet Ragıp Ağa, evet Ragıp Ağa gibi sözler söyleyince, Ragıp Paşa derdini anlatamamış olduğunu görmüş, yine bir sırasını getirip de kendisinin paşa olduğunu zikretmiş. Hüsrev Paşa yine Ragıp Ağa, Ragıp Ağa diye hitap edince, artık işi açıktan açığa söylemeyi ve paşayı ikaz etmeyi projelendirmiş, planlamış. Efendim demiş, Şevketli Efendimiz bendenizi huzuruna çağırdı, sana vezaret verdim, artık paşa oldun buyurduklarında hem sevindim hem de pek şaştım deyince Hüsrev Paşa, ya evet Ragıp Ağa oğlum, sizin vezir olduğunuzu biz de işittik, hep şaştık cevabını vermiş ve Ragıp Paşa'yı son derece mahcup etmiş. Devrin meşhur ricalinden birisi de Yusuf Kamil Paşa'dır sevgili dinleyiciler. Yusuf Kamil Paşa, Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın kızı Zeynep Hanım'la evlenmiştir. Çok maceralı bir muaşakadan sonra evlenmiştir. Bunu daha önce radyo mikrofonlarından size anlatmıştık. Ve Sultan Aziz ve Sultan Mecid devrinin de parlak şahsiyetlerinden birisidir. Herkes Yusuf Kamil Paşa'yı şöyle tanır ki, İstanbul'da bulunan Zeynep Kamil Hastanesi'nin banisidir. Hanımı Zeynep Hanım'la beraber yazlık evlerinin bulunduğu bu büyük çiftliği hastane haline ifra etmişlerdir. Ve o zamandan bu zamana hastane olarak faaliyet göstermektedir. Ve bu iki aşığın kabri de hastanenin bahçesindedir. Sultan Abdülaziz Kamil Paşa'yı o kadar severdi ki onu tatif etmek için bir akşam Bayezid semtindeki konağına gidiyor iftar yemeğini. Sonra o konak uzun yıllar eczacılık fakültesi falan oldu, sonra yaktılar, çok güzel bir konaktı. Yani kışlık evleri orası, yazlık evleri karşıda Üsküdar'daydı. Neyse, padişah cuma namazını Bayezid Camii'nde kılıyor, geziyor, tozuyor. Neyse ondan sonra Kamil Paşa'ya iftar değil de bir yemek zannediyorum. Yemek yendikten sonra Kamil Paşa büyük altın kaplama tepsiler böyle kıymet içinde bir dolu senetler, hüccetler, tapular ve kıymetli taşlarla süslü mücevherleri getiriyor. Padişaha takdim ediyor, efendim diyor. Kulunuz ve haremim cariyeniz, size bağlılıkla iftar ederiz. Dünyada mal ve mülk olarak neye malik isek hep sizin sayenizdedir. Diş kirası olarak bundan dolayı hepsini size arz ediyoruz diyor. Sultan Aziz bu cemileye, bu nezakete çok memnun oluyor. Hediyeyi kabul etmek de adet olduğu için ben bu hediyelerinizi kabul ettim diyor. Ondan sonra tekrar size veriyorum diye Kamil Paşa'ya ikram ediyor ve bu nazik ince hareketi Sultan Aziz nezdindeki itibarını, muhabbetini bir nebze daha arttırıyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalıkta hatıralar bu kadar. Haftaya yeni bir programda ve yepyeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.